Ayrım 2.
Günlük yaşam etkinlikleri çerçevesinde kaldığı sürece bilim değildir. Bu yaklaşım içinde kişi etkilendiği olaylara ilişkin bilgi edinir. Beklenmedik durumları açıklamaya, sorunlarını çözmeye çalışır. Eğitim, öğretim ve diğer kültürel etkinlikleri bir bakıma bireyleri problemlerini çözme ve dünyayı anlama uğraşlarında gerekli bilgi, beceri ve yöntemlerle donatma araçları olarak düşünebiliriz. Problem çözme, yaşamın önemli bir boyutunu oluşturur. Bilim, teknoloji, sanat, politika gibi problem çözme etkinliğinin değişik biçimleridir. Hangi düzeyde ya da alanda olursa olsun, kişi için beklentisine ters düşen, açıklama gerektiren her durum bir problemdir. Şu kadar ki, kişinin karşılaştığı durumlara duyarlılığı, ilgisine, bilgi ve deneyim birikimine göreceldir. Çoğu kişi beklentilerine ters de düşse, olup bitenleri ya önemsemediği, ya yeterince kavrayamadığı, ya da çözümünü güç bulduğu için göz ardı etme yoluna gider. Ama duyarlılık gösterdiği probleme doyurucu çözüm buluncaya dek uğraş veren kişileri de biliyoruz. Çözüm arayışı, günlük kişisel sorunları aştığı, doğada olup bitenleri salt anlamaya yönelik, düzenli ve eleştirel bir nitelik kazandığı ölçüde bilime dönüşür. Einstein'ın, "Tüm bilim günlük düşünmenin işlenmiş bir uzantısıdır" sözü, belirtmeye çalıştığımız ilişkiyi vurgulamaktadır. Öyleyse, bilimsel etkinliğe, örneklerini yaygın olarak günlük düşünmede de bulduğumuz problem çözme uğraşının daha düzenli, tutarlı ve sorumlu bir türü gözüyle bakabiliriz. Problem çözme, temelde beklentilerimizle gözlemlerimiz arasında bir uyum kurma sürecidir. Bu süreçte beklentiye ters düşen gözlemsel veriler açıklık kazanır. Sonunda uyum, beklentinin tümüyle ya da bir ölçüde değişikliğe uğramasıyla kurulur. Ancak gözlemlerimiz nedenli güvenilir olursa olsun, yerleşik bir beklentinin sarsılması kolay değildir. Çoğu kez bilinçaltı tutulan beklenti ya da varsayımlardan olgulara doğrudan ters de düşseler kopamayız. Kültürel koşullanmaları kırmak sıradan bir iş değildir. Bunun için yaratıcı zekanın yanı sıra atılgan bir kişilik gerekir. Gerçek anlamda problem çözme, olguları olduğu kadar olgulara ters düşen beklentileri, kültürel normları, dahası doğru sayılan bilimsel kuramları irdeleyebilmeyi gerektirir. Bilimin amacı evreni anlamaktır. Bilim adamı araştırma alanında bu amaca olgusal dünyanın yapı ve işleyişine ilişkin oluşturulmuş ya da doğrudan kendisinin oluşturduğu, doğruluğu gözlem veya deney sonuçlarıyla yoklanabilir kuram ve hipotezlerle ulaşmaya çalışır. Bu anlamda bilimi, olgu-kuram ilişkisi çerçevesinde bir problem çözme yöntemi diye de niteleyebiliriz. Ancak bu niteleme oldukça yeni bir anlayışı yansıtmaktadır. Daha yaygın görüşe göre bilim, nitelediğimiz anlamda yöntemiyle değil, ulaştığı sonuçlarıyla nitelenmelidir. Buna göre bilimin başta gelen özelliği düzenli ve güvenilir bilgi olmasıdır. Ne var ki ders kitaplarında da çoğu kez geçen bu tanımı hiç değilse iki bakımdan yeterli sayamayız. 1. Düzenli ve güvenilir nitelemesi bilim dışı kimi şeylere de uygulanabilir. Örneğin bir kataloğu, bir telefon rehberini, bir mutfak el kitabını da öyle niteleyebiliriz. 2. Bilimin bugün eriştiği aşamada düzenli ve güvenilir saydığımız bilgilerin daha ileri bir aşamada öyle olmadığını görmemiz olanak dışı değildir. Bilim tarihinde buna pek çok örnek gösterilebilir. O halde bilimi tanımlarken bilgi kadar belki de daha fazla bilgiyi üretme yöntemine ağırlık vermek gerekir. Aslında bilimi tanımlamada başvurulan bu iki kavramın, bilgi ile yöntemin, görecel önemi sürgit tartışma konusu olmuştur. Kimi düşünürler için önemli olan ulaşılan bilgidir. Kimileri için ise bilimin asıl özelliğini sağladığı bilgide değil, bilgiyi elde etme yönteminde aramak gerekir. Örneğin aşağıdaki alıntıda bilgin filozof Karl Pearson'ın ikinci görüşü vurguladığını görmekteyiz. Okuyucu belki de benim gereğinden çok yönteme ağırlık verdiğimi düşünebilir. Ama unutmamak gerekir ki bilimsel yöntemin başta gelen özelliği özümsenerek düşünme alışkanlığına dönüştüğünde evrene bakış açımızı değiştirmesi, olup biten her şeyi konu almasıdır. Bilimin etkinlik alanı sınırsızdır, işleyeceği olgu sonsuzdur. Doğada olup biten her şey, toplumsal yaşamın her cephesi, geçmişte ve şimdi oluşan tüm gelişmeler bilimin inceleme alanı içindedir. Ancak bilimlerin ortak özelliği araştırma konularında değil, konularına yaklaşımlarındaki izledikleri yöntemdir. Ne türden olursa olsun olguları düzenli betimleyen, aralarındaki ilişkileri belirleyip açıklayan kişi bilim adamıdır. Çünkü onun yaptığı bilimsel yöntemi uygulamaktır. Pearson'ın yöntem anlayışına tümüyle katılmamakla birlikte bilimin araştırma yöntemiyle kimlik kazandığı görüşünü paylaşıyoruz. Gerçekten bilimi diğer entelektüel çalışmalardan, örneğin felsefe, teoloji, yazım gibi ayıran başlıca özelliği olguları betimleme ve açıklama yönteminde kendini açığa vurmaktadır. Öyleyse bilim nedir sorusunu doğru yanıtlamak için öncelikle bilimsel yöntemin anatomisini ana çizgileriyle belirtmek gerekir. Bunu bir sonraki yazımıza bırakıyoruz. Bilimsel yöntem. Bilimi anlama konusunda ünlü bilim tarihçisi George Sarton'ın şu sözleri nedenli vurgulansa yeridir. Sıradan bir kimsenin yeni bulunan bir hormonu ya da evrene ilişkin en son kuramı bilmesi o kadar gerekli değildir. Onun için ve hepimiz için asıl gerekli olan bilimin amaç ve yöntemini olası açıklıkla anlamaktır. Bu anlayışı sağlama yalnız üniversitelerimize değil, her düzeydeki tüm okullarımıza düşen bir görevdir. Gerçekten yaşadığımız çağı anlamak en başta bilimi anlamakla olasıdır. Bilimi anlamak ise onu diğer entelektüel çalışmalardan ayıran yöntemini tanımamıza bağlıdır. Öyleyse bilime kimliğini veren yöntemin ayırıcı özelliği nedir? Modern bilimin başlangıç döneminden günümüze değin pek çok düşünürü uğraştıran bu soruya verilen değişik yanıtları burada tek tek gözden geçirmeye olanak yoktur. Bunlar arasında önemli gördüğümüz iki görüşe değinmekle yetineceğiz. Kökü daha eskilere uzanan ilk görüş, bilimin gözlem ve deney boyutunu ön plana almakta, bilimsel yöntemi olguları saptama, düzenleme ve öylece edinilen bilgileri genelleme diye nitelemektedir. Bilimin kuramsal boyutunu ön plana alan ikinci görüş ise, bilimi bir açıklama, bir kavramsal problem çözme yöntemi olarak nitelemektedir. Bilimin oldukça yaygın olan, ders kitaplarına da geçen şu tanımı ilk görüşü yansıtmaktadır. Bilim adamları olup bitenleri dikkatle gözlemleyerek topladıkları olguları sınıflar, bildikleri diğer olguların ışığında yorumlarlar. Sonra bulgularını açıklamak için kuramlar oluştururlar. En sonunda yeni gözlem verilerine başvurarak kuram ya da genellemelerini test ederler. Test edilen kuram olgulara uygun düşerse doğru kabul edilir. Ters düşerse düzeltilir ya da açıklayıcı yeni bir kuram oluşturulur. Bu görüşe göre bilimsel yöntem 4 aşamalı bir süreçtir. İlk aşamada gözlem ya da deney yolundan olgular belirlenir. İkinci aşamada toplanan olgular sınıflanarak düzenlenir. Üçüncü aşamada olgulara dayanan genellemeleri açıklamaya yönelik kuramlar oluşturulur. Son aşamada yeni gözlemlere giderek kuramların doğruluğu yoklanır. Sağduyuya da çok yakın olan bu görüş aslında bilimsel yöntemi doğru yansıtmaktan uzak düşmektedir. Hemen belirtmeli ki bilim adamları araştırmalarında işe olgu toplamakla başlamazlar, başlayamazlar da. Çünkü öyle bir girişim boşuna bir çaba olur. En yakın çevremizde bile olup biten olgular sayı ve çeşit olarak sonsuz denecek kadar çoktur. Bilim adamı bunların hangilerini ve kaç tanesini toplayacak ya da toplamakla yetinecektir. Üstelik olgu toplamanın pul koleksiyonuna benzer bir uğraş olma ötesinde bir anlamı var mı? Darwin'in bu noktaya ilişkin belirlemesi ilginçtir. Gözlemlerimizin bir kuram ya da hipotezi doğrulama ya da yanlışlama dışında hiçbir anlamı yoktur. Bu noktanın gözden kaçması anlaşılır bir olay değildir. Bu şu demektir. Bilimsel araştırma olgu toplamakla değil, doğruluğu yoklanan bir görüş, hipotez veya kuramın açıklama konusu bir problemle başlar. Bilimsel yöntemi, olguları toplama, gözlemden genellemelere gitme olarak niteleyen indüktif görüş, 17. yüzyıla gelinceye dek düşünce üzerinde egemenliğini sürdüren ortaçağ skolastik felsefesine bir tepki olarak ortaya çıkmıştır. Skolastisizm, olguları belirlemeye değil, belli doğmaları ispata yönelik, olgusal bilimlerin gelişmesine olanak vermeyen bir metafizikti. Bilime, doğruluğu apaçık ilkelerden, salt ussal çıkarımla gerçeğe ulaşma işlemi diye bakılıyordu. Buna göre gözlemlerimiz bize ancak çoğu kez yanıltıcı olan görüntülerin bilgisini verebilirdi. Oysa gerçek bilgi, evrensel doğrulardan kalkan, dedüktif dediğimiz ussal çıkarımla ulaşılan sonuçlardı. Skolastisizmi, olgusal dünyaya kapalı, kısır bir görüş sayan, bilimin ancak gözlem veya deneye dayanan, indüktif yöntemle ilerleyebileceğini savunan Francis Bacon, birbiriyle bağdaşmaz bulduğu iki görüşü şöyle belirtmişti. Doğruyu aramanın ve bulmanın yalnızca iki yolu vardır. Biri doğrudan en genel aksiyonlara uçar, sonra doğruluğu söz götürmez sayılan bu ilkelerden alt düzey genellemelere iner. Geçmişte olduğu gibi günümüzde de moda olan yöntem budur. Diğeri duyu verilerinden, tikel olguların gözleminden yola çıkar. Düzenli adımlarla üst düzey genellemelere ulaşır. Doğru olan yöntem budur ama henüz yeterince denendiği söylenemez. Bilimin gelişmesi Rönesans'la başlayan, insanda dünyaya açılma, dünyayı tanıma merakının uyanmasını beklemiştir. Bacon, skolastik yönteme karşı çıkmakla bilimsel yönteme yol açmıştır kuşkusuz. Ancak onun yöntem anlayışı bugünkü ölçütlere vurulduğunda oldukça yüzeysel ve yetersiz kalmaktadır. Bir kez, biraz önce de belirttiğimiz gibi bilim, salt olgu toplama, düzenleme ve sonuçları genelleme etkinliği değildir. Sonra Bacon ve onu izleyen empirist düşünürler, bilimde açıklayıcı kuramların, bu arada matematiğin, vazgeçilmez işlevini yeterince kavrayamamışlardı. Bugün ulaştığımız yöntem anlayışı Bacon'un doğru diye önerdiği indüktif yöntemi aşan boyutlar içermektedir. Nedir bu boyutlar? Bilindiği gibi indüksiyon, sınırlı gözlemlere dayanan bir genelleme yöntemidir. Örneğin, çevremdeki çocukların yaramazlığına bakarak tüm çocukların yaramaz olduğu sonucuna gitmem indüktif bir genellemedir. Özellikle bilimin başlangıç döneminde gözleme dayanan kimi bilimsel yasalara, örneğin güneş sistemine ilişkin Kepler yasalarıyla Boyle'un gazlar yasası gibi bu yöntemle ulaşıldığı söylenebilir. Ancak bilim bu türden genellemelerin yanı sıra değişik olgularla bu genellemeleri de açıklayan kuram ve hipotezler içerir. Dahası, kuramsal kavram ve genellemelere gitmeksizin bilimde ne köklü ilerlemeye ne de gerçek anlamda açıklama ve öndeğilere olanak vardır. Fizikte Newton mekaniği, Einstein'ın özel ve genel görecel kuramları, günümüzde büyük atılım içinde olan kuantum mekaniği, değişik olgu kümelerini matematiksel denklemlerle dile getiren ve açıklayan büyük devrimlerdir. Bu türden kuramsal dizgelere indüktif yöntemle ulaşmaya olanak yoktur. Günümüzde ulaşılan anlayış çerçevesinde bilimsel yöntemi kalın çizgilerle bulma ve doğrulama diye iki bağlamda ele alabiliriz. Bulma bağlamında inceleme konusu olguları açıklayan, yeni olguları öndemeye olanak veren hipotez veya kuramlar oluşturulur. Doğrulama bağlamında oluşturulan hipotez ve kuramlar test edilir. Bir hipotez veya kuramın doğruluk testi, kuralları belli dedüktif ya da matematiksel çıkarıma dayanır. Şöyle ki, kuramın içerdiği mantıksal sonuçlar deney sonuçlarıyla karşılaştırılır. Deneysel sonuçlara ters düşmeyen kuram doğru sayılarak korunur. Ters düşen kuram ayıklanır, yerine konacak yeni kuram arayışı sürdürülür. Akla hemen şu soru gelmektedir. yeni bir hipotez ya da kuram oluşturmanın yöntemi nedir? Doğrulama bağlamında olduğu gibi bulma bağlamında da kuralları belli mantıksal bir çıkarımdan söz edilebilir mi? Hemen söyleyelim, edilemez. Edilemez çünkü bugüne dek sürdürülen tüm çabalara karşın bir buluş mantığı ortaya konamamıştır. Uzun süre yaygın olan bir görüşe göre bilimde kuram oluşturma indüktif düşünmeye, kuram doğrulama dedüktif düşünmeye dayanır. İlk bakışta akla yakın gelen bu ayrımın gerçeği yansıttığını söylemek güçtür. Daha önce de belirttiğimiz üzere gözleme dayalı genellemelerle sınırlı kalan indüktif düşünme, bizi kuramsal kavram ve ilkelere götürecek nitelikte bir düşünme biçimi değildir. Öte yandan kuram oluşturmanın dedüktif türden bir çıkarıma dayanmadığı da bilinmektedir. Dedüktif düşünmenin işlevi kuram oluşturma değil, kuramı olgusal yoklamaya el verecek şekilde çözümlemektir. Peki ne indüktif ne dedüktif düşünmeye dayanmayan kuram oluşturma nasıl bir süreçtir? Bu soruya kesin bir yanıt verilememiştir. Birçok düşünür kuram oluşturmayı mantık kurallarına indirgenemeyen psikolojik bir olay saymakta, sanat yapıtı gibi bilimsel bir kuramın da yaratıcı imgelem, hayal gücü ya da bilinçaltı bir atılımın ürünü olabileceğini ileri sürmektedir. Nitekim Galileo, Newton, Darwin ve Einstein gibi seçkin bilim adamlarının bile kuramlarına nasıl ulaştıklarına ilişkin verdikleri açıklamaların çoğunluk doyurucu olmaktan uzak kaldığı görülmektedir. Yaratma hiçbir alanda mekanik bir olay değildir. Ne var ki her kuramın belli bir soruna çözüm arayışının ürünü olduğu göz önüne alındığında buluş sürecinin öyle gizemli, açıklanamaz bir olay olduğu da söylenemez. Kuramsal bir buluş her şeyden önce bilim adamında üstün yeteneğin yanı sıra anlamlı deneyim, bilgi birikimi, eldeki soruna ilişkin derin duyarlılık gerektirir. Kuşkusuz kimi buluşların bir ölçüde de olsa şans ya da tesadüf eseri olduğu bile söylenebilir. Ancak Pasteur'ün de belirttiği gibi bilimsel buluşta şans ya da tesadüfün rolü buna hazır bir kafa için vardır. Sonuç. Verdiğimiz açıklamanın ışığında bilimsel araştırmayı başlıca 3 süreç çerçevesinde toplayabiliriz. 1. Her araştırma bir problemden, bir açıklama ihtiyacından kaynaklanır. Bilimin bazı evrelerinde yürürlükteki kuramın ilişkin olduğu olgusal verilerin tümünü açıklamada yetersiz kalması bunalıma yol açar. Soruna duyarlı bilim adamlarını çözüm arayışına iter. 2. Bu arayış daha yeterli yeni kuramlar oluşturuluncaya dek sürer. 3. Getirilen her çözüm denemeye açık bir öneridir. Doğru olup olmadığı olgulara gidilerek yoklanır. Çoğu kez iç içe olan bu süreçler sırasıyla gözlem, yaratıcı imgelem ve mantıksal ya da matematiksel çıkarım diyebileceğimiz işlemler içerir. Bilim ne gözlem düzeyinde kalan ne de herhangi bir aşamasında olgusal dünyadan kopan bir etkinliktir. Tersine olgu dünyası ile kuram arasında gidip gelen bir açıklama ve öndeme yöntemidir. Bilimin kimlik özelliği problem çözme yöntemi olmasındadır. Bilimsel buluşta yöntem yok mu? Bilime yöntemi açısından baktığımızda bilimsel etkinliğin birbirini tamamlayan iki evreden oluştuğuna önceki yazılarımızda değinmiştik. Bu evreleri kısaca hipotez veya kuram türünden açıklayıcı ilkelerin ortaya konduğu evre, ileri sürülen ilkelerin gözlem veya deney verileriyle yoklandığı evre diye belirleyebiliriz. Hipotez-gözlem ilişkisi başlıklı yazımızda açıklayıcı bir ilke ya da genellemenin olgusal olarak nasıl yoklandığını bilim tarihinden aldığımız bir örnek üzerindeki çözümlememizle göstermeye çalışıyoruz. Bu yazıda bilim adamının kuramsal bir ilkeye ulaşmada belli bir yöntem izleyip izlemediğini irdeleyeceğiz. İrdelememize Einstein'ın ilginç bir belirlemesiyle başlayalım. Bilim adamı önce problemine çözüm getiren ilkeleri bulmalı. Sonra bu ilkelerden olgusal olarak yoklanabilir sonuçlar çıkarmalıdır. Bu iki etkinlikten ikincisi için okul öğrenimi ona gereken kafa donatımını sağlamıştır. Öyle ki birinci evre aşılmışsa, yani açıklayıcı ilke bulunmuşsa, yeterli uğraş ve zeka gücünün onu aradığı başarıya ulaştıracağı söylenebilir. Ne var ki birinci evredeki etkinlik değişik nitelikte bir sorundur. Kuram oluşturmada bizi başarılı kılacak ne bilinen bir yöntem vardır ne de öğrenimle kazanılacak özel bir kafa donatımından söz edilebilir. Gerçekten Einstein'ın yanı sıra daha birçok bilim adamının bilimde kuramsal buluşun belli bir yöntem ya da kurala bağlı olmadığını belirttiğini görmekteyiz. Dahası bu görüşün etkisinde bilimsel buluşun çoğu kez sezgi, içe doğuş türünden öznel bir süreç olduğu, mantıksal düşünmeye değil, yaratıcı hayal gücüne, belki de düpedüz şans ya da rastlantıya dayandığı vurgulanmıştır. Örneğin, röntgenin X ışınlarını, Kekule'nin benzene halkalarını buluşlarında şansın payı bilinmektedir. Hatta bir kuramın oluşmasında bile şansın rolünden söz edenlere rastlamaktayız. Buna çarpıcı örnek olarak evrim kuramı gösterilebilir. Darwin'in kendisi kuramının temel düşüncesini vakit geçirmek için bir rastlantıyla eline aldığı Malthus'un Nüfus Üzerine İnceleme adlı kitabını okuduğu sırada ulaştığını söylemiştir. Öte yandan bilimsel buluşun en soyut düzeyde bile kendine özgü bir mantığa dayandığı, en azından ussal bir düşünme biçimi sergilediği görüşünde olan düşünürler de vardır. Biz ilk bakışta birbirlerine ters düşen bu iki görüşü tartışmak yerine soruna bilim tarihinden seçtiğimiz basit bir örnek üzerinde yürüteceğimiz çözümlemeyle açıklık getirmeye çalışacağız. Seçtiğimiz örnek ışığın yayılmasına ilişkindir. Işık bilindiği gibi insanoğlunun sürgüt ilgisini çeken çoğunluk hayranlık duyduğumuz bir olaydır. Antik çağın pek çok düşünürü, bu arada özellikle Aristoteles için ışığın devinim hızı sonsuzdu. Aslında başka türlü düşünmeye de pek olanak yoktu. Kişinin gün ışığında gözünü açmasıyla nesneleri görmesi bir olur. Üstelik 17. yüzyıl sonlarına gelinceye dek ışığın hızını ölçmeye el veren ne bir araç vardı ne de bir yöntem biliniyordu.